Ayrım 79.
Sayfa 575. 3. Şeriye Vekili Mustafa Fehmi Gerçeker Efendi 5 Ocak 1923 günü TBMM adına İstanbul halkına bir beyanname yayımlamış, dine ve milli ahlaka aykırı davranan bazı İstanbulluları şiddetli bir dille kınamıştır. Dipnot, beyannamenin metni İstiklal Harbimiz sayfa 992-993. Karabekir şöyle yazıyor: İstanbul halkına yapılacak nasihat ve ihtarın şeriye vekaleti tarafından yapılması hükümeti milliyemiz için büyük gaflettir. Sayfa 992. Mustafa Kemal halife olmak için böyle bir beyannameden yarar umuyor olsaydı beyannameyi kendisi imzalar ve tutucu çevrelerden hayli puan da toplardı. Ama bu beyannameyi Mustafa Kemal değil, şeriye vekili Din İşleri Bakanı imzalamıştır. Karabekir'in Mustafa Kemal'in hilafet ve saltanatı şahsına almak için yayımladığını iddia ettiği beyannamede budur. Bu da üçüncü dayanaktı. 4. Sonuncu dayanağı ise bir fotoğraf. Karabekir İstiklal Harbimiz kitabının ekindeki fotoğraflar arasına onu da koymuş. Mustafa Kemal ve bir grup din adamı birlikte bir anı fotoğrafı çektirmişler. Karabekir Mustafa Kemal'in din adamlarının kisvesinde, kıyafetinde olduğu ileri sürüyor ama bu iddiası da doğru değil. Çünkü üzerinde din adamlarına mahsus kisve değil, Şeyh Sunusi'nin hediye ettiği maşlahın altında da sırmalı ceket var. Yani Bingazi milli kıyafeti. Dipnot: Mısırlı Prenses Kadriye Hüseyin'in Ankara Mektupları adlı Fransızca anı kitabında yer alan bilgilere dayanarak Yeşke TKS Kronolojisi sayfa 151, kitap Türkçe'ye de çevrilmiştir. Fotoğrafı biraz dikkatle inceleyen dini kisve olmadığını ilk bakışta anlar. Fotoğrafın sağ köşesinde ise Mustafa Kemal'in şu ithafı yer alıyor: Mehmet Hayri Bey Efendi'ye mefkure hatırası 12 Mayıs 1337 veya 1921. Sadece Prenses Kadriye Hüseyin'in Ankara Mektupları adlı kitabında yer verdiği özel bir fotoğraf. Dipnot: Kazım Karabekir söz konusu fotoğrafı bu kitapta gördüğünü itiraf ediyor. İstiklal Harbimiz sayfa 1000. Sonra da şöyle diyor: Kitabın 139. sayfasındaki resme uzun uzun baktım. Sarıklılar arasında sarık ve cübbeli vaziyetli ve resmin altındaki mefkure hatırası yazısı beni hayli düşündürdü. Gazi hilafet ve saltanatı uhdesine naklini düşünüyor. Bir bakışta geleceği okuyor ve kesin bir hükme varıyor. Medyum Memiş bile bu kadar acele karar vermiyor. Fotoğrafın çok net olarak büyütülmüş bir örneği BTT dergisinin Kasım 1986 sayısının 6. sayfasında var. Ama Karabekir'e göre bu Mustafa Kemal'in büyük bir taassupla hilafet ve sultanlığı şahsına almak istediğinin resmiymiş. Mustafa Kemal'in çeşitli gruplarla çekilmiş birçok fotoğrafı var. Devecilerle de fotoğraf çektirmiş, Ethem ve çetesiyle birlikte de. Karabekir anlayışıyla bunları nasıl yorumlayacağız? Dördüncü dayanak da buydu. Sözün özü, Karabekir bu delilleri ileri sürerek tarihin akışına, olaylara ve Mustafa Kemal'in konuşmalarına tümüyle ters bir iddiada bulunuyor. Mısıroğlu da bu çerden çöpten ya da temelsiz iddialara yaslanarak masallar yazıyor, yeni yanlışlar ve masallar üretiyor. Karabekir son anılarında da bu masalı sürdürmektedir. 1922 Ekim'de Mustafa Kemal, Karabekir, Kazım Özalp ve Refet Paşa Ankara'dan Bursa'ya giderler. Trende Trakya'yı teslim almak üzere İstanbul'a gidecek olan Refet Paşa'nın Padişah Halife Hazretleri diye hitap etmesi kararlaştırılır. Bu ayrıntıyı aktaran da Karabekir'in kendisi. Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 51. Ayrıca İstiklal Harbimiz sayfa 1072 birinci dipnot. Demek ki saltanatın kaldırılmasına kesin olarak karar verilmiş. Nitekim 19 Ekim günü İstanbul'a gelen Refet Paşa kendisini padişah adına selamlayan Yaver Ali Nuri Oktay Bey'e halifelik makamına saygılarının iletilmesini ister. Dipnot: Kurtuluş Savaşı günlüğü 4. cilt sayfa 762. T.M. Göztepe şöyle diyor: Refet Paşa'nın bu cevabı Osmanlı saltanatının istikbali bakımından çok manalı ve imalıydı. Bu sözler arasında padişahlığa yer verilmediği gibi halifenin şahsı da dahi zikredilmemiş ve sadece hilafet makamına işaret olunmuştu. Vahdettin Mütareke Gayyası'na sayfa 438. Refet Paşa o gün Ankara'dan İstanbul hükümetini tanımadığını da açıkça söyleyecek, ertesi günü de üniversitede milli saltanattan söz edecektir. Bir gazete şöyle yazar: özet, gerek sarayda gerek sarayın vekiller heyetinde karşısında bulundukları inkılabın mahiyetini ve ciddiyetini hala idrak edememiş bir hal görüyoruz. Saray ne bekliyor, ne ümit ediyor? Yine Anadolu üzerine sevk edecek bir ordu mu düşünüyor? Birkaç gün daha zelil ve istiskal edilmiş bir halde birkaç gün daha fazla mevcudiyetini idameye çırpınmakla acaba ne lezzet ne şeref tasavvur olunabilir? Yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 259. Ama Karabekir kendi verdiği bu bilgiyi unutuyor, olayların geri dönülmez bir biçimde geliştiğini görmezden geliyor ve Mustafa Kemal'in en küçük şehzadeyi hilafet ve saltanatı naibi olmasını düşünüldüğünü ekliyor. Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 51. Saltanatın kaldırılacağı Refet Paşa aracılığı ile kamuoyuna açıklanmış. Hilafette ise naiplik olmaz. Mustafa Kemal nasıl saltanat ve hilafet naibi olacaktı? Araya yine Karabekir'in muhayyilesi karışmış. Karabekir son kitabında Mustafa Kemal'in halife olmak istediği şeklindeki iddiasını, saltanatın kaldırılması ile ilgili meclis görüşmelerini ve bu konudaki kulis etkinliklerini anlatırken de sürdürmektedir. Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 56-62. Dipnot, Mustafa Kemal'in muhafazakarlara dayanmak istediğinde ileri sürüyor ve Türk milletinin yeniliğe muhtaç olduğunu söyleyerek Mustafa Kemal'i uyardığını yazıyor. Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 76. Karabekir galiba tarihle şakalaşıyor. Ama anlattığı olayın içinde bulunduğunu ileri sürdüğü Doktor Rıza Nur, Rauf Orbay, Fethi Okyer ve İsmet İnönü, anılarında da açıklamalarında da Kazım Karabekir'i doğrulayan tek bir söz etmiyorlar. Karabekir'in anlattıkları doğru olsa hiç olmasa Rıza Nur yazmaz mıydı? Dipnot, bazı çevreler zaferden sonra Mustafa Kemal'e halife olmasını gerçekten önermişlerdir. Saltanatın kaldırılması görüşülürken hocalardan bir kısmı gizlice Mustafa Kemal'e gelip her iki kuvvetin saltanat ve hilafet bir fiil başına geçmesinin üzerinde ısrar ve ricada bulunmuşlardır. D. Arıkoğlu hatıralarım sayfa 344. Parti toplantısında adliye vekili Seyit Bey tarafından hilafet Atatürk'e teklif edildiği vakit. M. E. Bozkurt Atatürk İhtilali sayfa 325. Bazı mebuslar Mustafa Kemal Paşa'nın halifelik görevini de almasını teklif ettiler. Mustafa Kemal bunun gerçekleşemeyeceği üzerinde mantıki cevaplar verdi ve bu görevi reddetti. Kazım Özarp Atatürk'ten anılar sayfa 27-30. Hindistan'a dönen Rasih Hoca da Hint Müslümanlarının Mustafa Kemal'e halifelik teklifini aktarır. Notuk 2. sayfa 303, Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanları sayfa 154. Ama ta ilk günden beri milli iradeyi, milli hakimiyeti, milli saltanatı savunan bu görüşten hiç sapmadan ve bu sayede zafere yürüyen gerçekçi bir liderin böyle bir öneriyi kabul etmesi ihtimali var mıdır? Elbette reddedecektir. Nutuk 2. sayfa 302-303. Eğer isteseydi her şey olabilirdi. Mesela istilacılarla birlikte memleketi terk edip giden son Osmanlı padişahının yerine geçmek kendisi için işten bile değildi. Bu suretle kalan ömrünü halkın muhabbet ve minnettarlık halesiyle çevrili olarak büyük bir ihtişam ve rahatlık içinde tamamlayabilirdi. Fakat istemedi. Bu yoldaki teşvik ve tekliflere iltifat etmedi. Çetin, aşılması güç ve bilhassa şahsı için çok büyük tehlikelerle dolu bir yola girmekten çekinmedi. H.R. Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, sayfa 54. Halifelik ve Mustafa Kemal, ilkinin özelliklerini ve gereklerini, ötekinin meşrebini ve dünya görüşünü düşününüz. Bunları bir araya getirmek mümkün müdür? Ancak özel maksadı olanlar böyle bir iddiada bulunabilirler. Bunların öncüsü de yazık ki Karabekir'dir. Böyle davranmasının sebepleri Karabekir paragrafında açıklanacak. Velhasıl o dönemi yaşayan hiç kimse Mustafa Kemal'in saltanat ve hilafeti uhdesini almak istediğini anlamamış, sezmemiş, çakmamış bir Karabekir keşfetmiş. 1.3. Mustafa Kemal'in her yerde hilafeti göklere çıkaran konuşmalar yaptığı iddiası ve askerin terhis edilmesi sorunu. Mustafa Kemal'in 1923 yılının başından İktisat Kongresi'nin açılışına kadar ne zaman ve nerede konuştuğunu kaynakçalı Atatürk günlüğü ile Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 2. cilt adlı eserlerden yararlanarak açıklayacağım. Atatürk'ün Söylev ve Demeçlerindeki bu konuşmalar Mısıroğlu'nu kanıt diye ileri sürdüğü Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmir Yollarında adlı derlemeden alınmıştır. Dipnot, bu seyahatte Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı bütün konuşmaları kronolojik olarak ihtiva eden ve resmen neşredilmiş bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmir Yollarında Ankara 1339-1923 isimli eser konuşmaların istikametindeki değişikliği bariz, apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. K. Mısıroğlu Hilafet sayfa 302. Yani aynı kaynaktan yararlanacağım ve Mustafa Kemal'in konuşmasının özünü oluşturan cümleleri dipnotlarda aktaracağım. Bakalım gerçek Mısıroğlu'nun dediği gibi mi? Mustafa Kemal 14 Ocak 1923 günü Ankara'dan ayrılır. 15 Ocak'ta Eskişehir'de. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 2. sayfa 50-52. 16 Ocak'ta Arifiye'de konuşur. Adı geçen eser sayfa 52-54. 17 Ocak'ta İzmit'te İstanbul gazetecilerine, dipnot İ. Arar Atatürk'ün İzmir basın toplantısı. 18 Ocak'ta İzmit'te, dipnot Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 2. sayfa 62-65. Mustafa Kemal bu konuşmasında diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi halifenin değildir ve olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yalnız ve yalnız milletindir. Milletin intihap ettiği vekillerden mürekkeptir. Bu meclis yalnız ve yalnız milletin emrine itaat etmek mecburiyetindedir. İsmi ve makamı ne olursa olsun millet bu hakkını bir şahsa tevdi ve teslim edemez. Sayfa 63. 22 Ocak'ta Bursa'da. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 65-70. Paşa Hazretleri hilafet meselesine nakli kelam ederek makamı hilafetin bir noktayı irtibat olarak mahfuz bulundurulduğunu ve iş bu makama Türkiye'nin hakimiyeti milliyesini takyit mahiyetinde yani sınırlandıracak nitelikte hiçbir selahiyetin verilemeyeceğini ve zat-ı hilafet penahinin de aynı fikir ve kanaati musip yani uygun bulduklarını zanneylediklerini izah eylemişlerdir. Sayfa 69. 25 Ocak'ta Alaşehir'de. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 70-71. Mustafa Kemal diyor ki, hakimiyeti milliyemizin velev bir zerresini haleldar etmek niyetinde bulunanların kafalarını parçalayacağınızdan eminim. Sayfa 71. 26 Ocak'ta Salihli, Turgutlu ve Manisa'da. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 72-73-73-74. Halka hitap eder. 27 Ocak'ta İzmir'e döner ve aynı gün annesinin mezarı başında... Dipnot, adı geçen eser sayfa 74-75. Mustafa Kemal diyor ki, hakimiyeti milliye uğrunda canımı vermek benim için namus ve vicdan borcu olsun. Sayfa 75. Ve hükümet konağında konuşur. Dipnot, adı geçen eser sayfa 75-81. Mustafa Kemal diyor ki, bila kaydü şart tabiriyle tasrih olunan hakimiyeti milletin uhdesinde tutmak demek, bu hakimiyetin bir zerresini, sıfatı ismi ne olursa olsun hiçbir makama vermemek, verdirmemek demektir. Bununla kastettiğim manayı suhuletle anlayabilirsiniz. Sayfa 79-80. 29 Ocak'ta evlenir. 30 Ocak'ta İzmir gazeteleri baş yazarlarıyla sohbet eder. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 81-83. Bu muharririn hakimiyeti milliyenin kabili takyit olup olmadığı hakkındaki sualine cevabende Paşa Hazretleri hakimiyeti milliyemizin kabili takyit olmadığını ve beyandan sonra demişlerdir ki, teşkilat-ı esasiye kanunumuz esasen buna kafildir. Bu kanunun mevaddi esasiyesini ihlal eden herhangi bir makama hak ve selahiyeti vermek mümkün değildir. Teşkilat-ı esasiye kanununun birinci maddesi mucibince hakimiyet bila kaydü şart milletindir. Milletimiz için herhangi bir noktasının her ne şekil ve manada olursa olsun tebeddülüne müsaade edilmek imkanı yoktur. Sayfa 82. 31 Ocak'ta yine İzmir'de halka hitap edecektir. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 83-90. Mustafa Kemal İzmir İktisat Kongresi'ni açarken yapacağı konuşmada yer alacak olan Taçlılar ve saltanat rejimi hakkındaki görüşlerinin bir kısmını burada açıkladıktan sonra diyor ki, milletin hakimiyetini bir şahısta yahut mahdut eşhasın elinde bulundurmakta menfaat bekleyen cahil ve gafil insanlar vardır. Katiyetle ve bila perva söylerim ki hakimiyeti milliyemizin her zerresini şu veya bu suretle takyit etmek isteyenler en koyu mürtecidir. Sayfa 88. 4 Şubat'ta İzmir'den ayrılır ve Akhisar'da iki konuşma yapar. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 91-94. Mustafa Kemal diyor ki, bu devletin istinad ettiği esaslar istiklali tam ve bila kaydü şart hakimiyeti milliyeden ibarettir. Millet bu hakimiyetin bir zerresini feda edemeyecektir. Gözünü açmıştır. Bizim dinimiz milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Bilakis Allah da peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini muhafaza etmelerini emrediyor. Her yerde olduğu gibi buradaki temastan da anladım ki millet hakimiyetini muhafaza hususunda büyük bir azim ve kudret göstermektedir. Sayfa 91-92. 7 Şubat'ta Balıkesir Zağanos Paşa Camisi'nde konuşur. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 94. Mustafa Kemal İslamiyet'i öven ve özetleyen kısa bir konuşma yaptıktan sonra minberden inmiş ve halkın sorularına cevap vermiştir. Hilafet hakkındaki soruya verdiği cevap şöyle. Dünya yüzünde Osmanlı Devleti'nin inkirazından sonra bir Türkiye Devleti teşekkül etmiştir. Bu devlet İran ve Afganistan gibi müstakil ve Müslümandır. Yeni Türkiye Devleti'ni milletin vekillerinden mürekkep olan Türkiye Büyük Millet Meclisi idare eder. Bu şerait dahilinde halifeye yalnız Türkiye Devleti nam ve hesabına kanunu mahsusiyle verilmiş olduğundan başka bir hak ve selahiyet verilmek icap ederse milletin hakimiyeti takyit edilmiş yani sınırlanmış ve bin netice bu hakimiyet inkısama uğratılmış yani parçalanmış olur ki bu eski halin avdetinden geriye dönüşünden başka bir şey olamaz. Sayfa 96. 10 Şubat'ta tekrar İzmir'e döner. Yaptığı konuşmalar bunlar. Saltanat rejimi ve hilafet hakkında söyledikleri de dipnotlarda verildiği kadar ve gibidir. Görülüyor ki Mustafa Kemal hiçbirinde hilafeti göklere çıkaran konuşma yapmamış. Tersine milli hakimiyeti savunmuş, onu sınırlandıracak her türlü hak ve yetkiyi reddetmiştir. Kısacası Mısıroğlu'nun her gittiği yerde hilafeti göklere çıkaran konuşmalar yapa yapa İzmir'e vasıl olmuştur cümlesi bütünüyle gerçeğe aykırı. Dipnot: Hasan Hüseyin Ceylan ise Mustafa Kemal'in bu gezilerde yaptığı konuşmaları Mısıroğlu'nun tersine şu başlık altında veriyor. Hilafeti kaldırmak için yapılan yurt gezileri. Büyük Oyun 2. yıl sayfa 67. O konuşmaların hilafeti kaldırmakla da bir ilgisi yoktur ama Ceylan hiç olmasa Mustafa Kemal'in halifeliği övmediğini belirlemiş. Devam edelim. Fakat İzmir'de kendisine mülaki olan, yani kendisiyle buluşan Hayim Naum Efendi'den İngilizlerin hilafet hakkındaki kararını öğrenen Mustafa Kemal Paşa, takip etmekte olduğu hilafet siyasetini söktüremeyeceğini anlayınca rota değiştirdi. Evvela İktisat Kongresi'nde hilafete hücum eden bir konuşma yaparak yeni siyasetin ilk işaretini vermiş oldu. Lozan 1. cilt sayfa 286. Dipnot: Mustafa Kemal'in yaptığı konuşmanın metni için İzmir İktisat Kongresi sayfa 57-69, TTK Ankara 1989, Atatürk'ü Söyle ve Demeçleri 2. sayfa 100 ve devamı. Mısıroğlu aynı gerçeğe aykırı iddiayı bir başka kitabında da şöyle tekrarlıyor. İktisat Kongresi'ni açmak üzere Mustafa Kemal'e Mahut, Hayim Naum mülaki olup buluşup da hilafeti yıkılmayıp muhafaza edilirse sulh olmayacağını kendisine Lord Curzon namına bildirince, Mustafa Kemal yol boyunca söylediği lehte sözleri adeta unutarak mezkur kongreyi açış konuşmasında hilafete çirkin bir üslupla hücum etmiştir. Bu İngilizlere hilafeti muhafaza ederek kendisi halife olmak hususundaki kararından vazgeçmeye amade bulunduğunu ifade etmek değil de nedir? Hilafet sayfa 183-214 sayılı dipnot. Mısıroğlu yine gerçeği saptırıyor. Çünkü İktisat Kongresi'nin açış konuşmasında Mustafa Kemal hilafete kesinlikle hücum etmemiştir. Konuşma metni ortada. Genel olarak iktisadın öneminden söz etmiş, Lozan'da haklarımızı vermekte ayak sürüyenleri kesin bir dille uyarmış, bu arada kısaca saltanat rejimine ve fütuhat politikasını eleştirmiştir. Ama bunu da yazıcının iddia ettiği gibi çirkin bir üslupla yapmamıştır. Saltanat rejimini ve bazı padişahların politikasını eleştirmek hilafete hücum etmek midir? Mesela Necip Fazıl Kısaküre'nin Sultan Abdülaziz'i, 5. Murad'ı, Sultan Reşad'ı ve son halife Abdülmecid'i nasıl eleştirdiğini 1. bölümde görmüştük. Kısakürek bu eleştirileriyle hilafete hücum etmiş, hilafeti tahkir etmiş mi oluyor? Dipnot: Nitekim hilafeti şiddetle savunan Mısıroğlu bile son halife Abdülmecid'i şöyle eleştirmektedir. Abdülmecid Efendi hilafet gibi beynelmiler siyasette ehemmiyete haiz bir müessese etrafında cereyan eden bu pazarlıkları kavrayabilecek bir şahsiyete malik değildi. Saf bir kimseydi. Veliaht sıfatını haiz bir kimsenin böyle bir hareketinin ne gibi karışıklıklara sebep olabileceğini hesap edemeyen bir kimseydi. Sultan Vahidettin'i defaatle hiç de yakışık almayan kelimelerle takbih etmişti. İngilizlerden dolaylı olarak tahsisat almıştı. Hilafet sayfa 289-295. Geçmişi eleştirmek yalnız Mısıroğlu'nun tek elinde mi? Mustafa Kemal eleştiremez mi? Hayır, sadece kişileri eleştiriyor. Mustafa Kemal'in yaptığı da bu. Bu yeni karar üzerine henüz sulh olmadığı halde asker yorgun olduğu ileri sürülerek terhis edilmiştir. Bunun manası mukavemetten vazgeçip itaat edileceğine dair fiili bir teminat vermekten başka bir şey değildi. Lozan 1. yıl sayfa 268. Mısıroğlu son kitabında da bu iddiasını sürdürüyor. Onu da aktarıyorum. İşte İzmir'e gelmiş ve henüz İktisat Kongresi'ndeki konuşmasını yapmamış bulunduğu bir sırada Hayim Naum Efendi kendisine mülaki olmuş ve Lozan'da hilafet meselesi etrafında teessüs eden karar ve niyeti öğrenmiştir. Böylece hilafet muhafaza edilmek istenildiği takdirde sulhün gerçekleşemeyeceğini anlayan Kemal Paşa, İzmir'de artık mukavemetten vazgeçmek kararına varmış ve bu kararı fiiliyata döken iki icraatı derhal orada gerçekleştirmiştir. Bunlardan birisi İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği ve yol boyunca irat ettiği nutuklarla tezat teşkil etmek üzere hilafeti tahkir eden sözlere yer vermesi, bunun doğru olmadığını gördük. Diğeri de askerin yorgunluğunu ileri sürerek silah altındaki efradın büyük bir kısmını terhis eylemiş bulunmasıdır. Bununla Hayim Naum vasıtasıyla kendisine teklif edileni kabule meylettiğini fiilen göstermek istemiştir. Hilafet sayfa 258-260, Sarıklı Mücahitler sayfa 386. Mısıroğlu askerin büyük kısmının terhis edildiği iddiasında Ali İhsan Sabis'in anılarına dayandırıyor. Oysa Sabis diyor ki, İlk önce yaşlılardan 1297-1300 doğumlu efrat, 41-38 yaşındakiler terhis edilmiş ve 1922 Kasım ayı başında 1301-1305 doğumlular, 37-35 yaşındakiler müddetsiz izine memleketlerine gönderilmişti. Harp Hatıraları'nın 5. cilt sayfa 358. Dipnot, Başbakan Rauf Bey, 16 Ekim 1922 günü mecliste bu konuda bilgi vermiştir. Söylediği özetle şöyledir. Genelkurmay Başkanlığı ile Başkomutanlığın önerisi üzerine 1297-1300 doğumlu erlerin terhisi konusunu dün Bakanlar Kurulu'nda görüştük. Bu doğumlu erlerin terhis tabiri kullanılmamak kaydıyla terhisini kararlaştırdık. Genel terhis yoktur. 30 bin kişi terhis edilecektir. Büyük taarruz için bütçe üstünde gider yapılmıştı. Bu kararla dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Konuşan milletvekillerinin büyük çoğunluğu da bu kararı uygun bulmuş, hatta bazı yeni sınıfların terhisini istemiştir. Görüşme sonunda hükümetin kararı onaylanır. Gizli Zabıt Cerideler 3. Cilt sayfa 956 ve devamı. Erlerin yaşı bir yana, her iki terhiste de görüldüğü gibi daha Lozan Konferansı başlamadan önce Ekim ayı içinde ve Kasım ayı başında da yapılmıştır. Kısacası Sabis'in buraya kadar verdiği bilgi Mısıroğlu'nun iddiasını doğrulamıyor. Acaba sonrası doğruluyor mu onu da görelim. Sabis yazısını şöyle sürdürmektedir. Nihayet Kasım ayı ortalarında da 306-310, 32-28 yaşındakiler ve biraz sonra da 311-312, 27-26 yaşındakiler doğumluların salı verilecekleri şai olmuştu, duyulmuştu. Bu surette daha sulh konferansı akledilmezden evvel tam 15 senelik efrat terhis edilmiş olacaktı. Şu halde silah altında ancak 20-24 yaşındakiler kalmış bulunacaktı. Yani Sabis sonraki terhislerin söylenti olarak yayıldığını söylüyor ama hangi tarihlerde gerçekleştiğini belirtmiyor. Mısıroğlu ise dayandığı bu tek kaynaktaki bilgiyi bile çarpıtarak bu süreç içinde ve kısım kısım yapılmış olan terhis işlemini Şubat 1923'te ve bir seferde yapılmış gibi aktarıyor ve bu dayanaksız iddianın üzerine çöpten şato kuruyor. Dipnot, silah altında olan 1297 yani 1881 doğumlulardan 1314 miladi 1898 doğumlu erlere kadar 17 sınıf asker bir yıl içinde kısım kısım terhis edilecektir. Türk İstiklal Harbi 2. cilt 6. kısım 4. kitap sayfa 102. Her iki ordu komutanı da başlangıçta terhislere başlanmasından kaygı duymuşlardır. 11 Kasım ve 30 Kasım günlü yazıları adı geçen eser sayfa 103-104. Ama terhislerin zamana yayılmasının kaygıları sona erdirdiği anlaşılıyor. Zaten hiçbir birlik de kaldırılmış değildir. O sırada yalnız Batı cephesinde 8658 subay, 199.283 muharip er vardı. Buna muharip olmayan geri kuruluşlardaki askerler ile Güney ve Doğu cephesindeki askerleri de katarsak o dönem için büyük bir sayı çıkar ortaya. Bunun mali yükünü Ankara hükümetinin uzun süre kaldırmasına imkan yoktu. Mesela büyük taarruzun yapılabilmesi için gerekli son 1,5 milyon lirayı